Luka 2. bölüme geldik. 2. bölümde İsa Mesih ile ilgili olayların dakik bir tarihi kaydını görebiliriz. Bu bölümde Tanrı huzurundan gelen meleklerle birlikte sıradan çobanların da gelip kurtarıcı Mesih'i bebek olarak gördükleri kaydedildi. Bebek İsa 8 günlükken sünnet edilmek için tapınağa getirildi. Bunu Musa'nın yasasına göre yapmaları gerekiyordu. Bu nedenle Pavlos kutsal ruhtan aldığı esinle İsa hakkında şunları yazdı. Ama vakit dolunca Tanrı, yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Yeruşalim'deki tapınağa yapılan bu ziyaret sonucu müjde yazılarında Şimeon ile Anna'nın ilahilerini görebiliriz. İsa'nın çocukluğunda yer alan bir olay anlatılır. Bu olay sayesinde yazar Luka, İsa Mesih'in normal bir insan bedenine sahip olduğunu ve normal bir insan olarak geliştiğini bize açıklar. İsa, bir, bilgelikte yani zihinsel açıdan gelişti. İkincisi, boyda yani fiziksel yönden gelişti. Ve üçüncüsünde de ruhsal açıdan gelişti İsa Mesih. Demek bilgelikte, boyda ve ruhsal açıdan gelişti. Şimdi ayetlerin ayrıntılarına girmeden önce olayların hangi koşullar içerisinde yer aldığına bakmamız gerekir. Luka'nın kaleme almış olduğu müjde yazısı tarihi bir belgedir aynı zamanda. Özellikle Yahudi olmayan Grek düşünceye sahip insanlar için yazıldı. Aynı zamanda Tanrı oğlunu okuyucuya tanıtmayı hedef almıştır. Yunanlılar erkek ile kadının zayıf özelliklerine değil ama bütünüyle en iyi özelliklerine sahip mükemmel ve göksel bir insan bekliyorlardı. İşte Luka, insanoğlu olan Mesih'i bu şekilde tanıtıyor. Güçlü, ancak merhametli bir Mesih. Bu müjde yazısında onun insan yönü üzerinde ağırlıkla durulmaktadır. İsa'nın dua hayatına bu yazıda büyük ağırlık verilmektedir. Yine bu eserde onun sevecenliğiyle merhametinden sık sık söz edilmektedir. Eserde kadınlarla çocuklardan oldukça çok söz edilir olması belki de bu nedenledir. Greklere dönük bir yazıdır derken bunun her insanı ilgilendirdiğini bir yana atamayız. Ancak yazarın kendisi Yahudi olmadığına göre ulusların düşünce kalıplarını, düşünce yapılarını biliyor ve anlıyor olmalıydı. Kutsal Ruh Luka'nın bu özelliğini kullanarak Yahudi olmayanları etkileyecek şekilde yazıların kaydedilmesini sağladı. Grekler tapındıkları ilahlarını insan biçiminde resimlerken heykel olsun ya da resim en kusursuz insan şekillerini kullanmaya özen gösterdiler. Şimdi metine bakmadan önce arka planda birkaç materyalları düşünmek gereklidir. Hatırlarsanız başta da belirttiğim gibi İncil'in Luka kesimi hem olayların tarihsel yönüne bakmakta hem de özellikle Yunan felsefesine düşünen insanlara yönelik yazılmıştır. Luka'nın aynı zamanda Tanrı oğlunu tanıtmada büyük bir ruhsal amacı da vardır. Tanınmış imanlılardan biri olan Neander şu tanıklıkta bulundu. O, tarihin üç büyük ulusunun her birine yönelik Mesih inancını aktarmış oluyordu. Yahudiler dini yönden, Grekler bilimsel sanat yönünden, dünyanın egemeni olan Romalılar siyasi yönden. Başka deyişle, Matta, Markus ve Luka'ya göre müjde yazısı çeşitli insan topluluklarına yönelik yazıldı. Matta, Yahudilere yöneldi. Onlara yönelik yazdı. Markos Romalılara yönelik yazdı. Luka ise Greklere yönelik yazdı. Greklerin bu eğilimini Rab kullandı. Bir açıdan Grek kültürü İsa'nın gelişine hazırlıktı. Yalnız kutsal yazıların yazılması konusunda kullanılan Grekçe değil, aynı zamanda Grek kültürü ve dini anlayışı da İsa Mesih'in gelişine bir hazırlık olarak kullanıldı. Grekler insan mantığını geliştirmek ve en yüksek potansiyeline eriştirmek için çaba gösterirlerken, tersine insan mantığının ne kadar kısıtlı ve yetersiz olduğunu keşfetmişlerdi. İnsan mantığı insanı kusursuz bir aşamaya getiremezdi, ne de onu kurtarabilirdi. Elçi Pavlos, Atina sokaklarını dolaşırken bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa rastladığı zaman üzülmüş ve bu konuda bir açıklama yapmıştı Atinalılara. Ki bunu yapabilen en iyi kişi Pavlos'tu. Yahudi olmayan Doktor Luka ise Pavlos'la birlikte gitti. Eski Grekçe Tanrı sözünün her tarafa yayılmasında büyük bir rol oynadı. İncil Grekçe olarak yazıldı ve o zamanın Roma İmparatorluğu'nda kullanılan ticari bir dil olduğu için İncil'in büyük bir hızla tüm Roma dünyasına yayılmasını sağladı. İsa Mesih öğrencilerine kutsal ruhu vaat ederken benim tanıklarım olacaksınız demişti. Bu tanıklık ilkin Yeruşalim'e, sonra Yahudi'ye ve Samirya'ya, ondan sonra da dünyanın en uzak köşelerine gidecekti. Haberin Yeruşalim'e yayılma döneminde sevindirici haberin Yahudilere duyurulduğunu ve o dönemdeki imanlılar topluluğunun %100'ü Yahudilerden oluştuğunu biliyoruz. Yani İncil'in yayılışını belirleyen bu ilk safhada kilisede uluslardan gelme imanlılar yoktu. Bundan sonraki ikinci dönemde İncil'in Samiryelilere götürüldüğünü ve uluslardan gelen bazı kimselerin tövbe edip Rab'be gelişlerini okuyoruz. Daha sonra sevinç getirici haber, yani İncil, dünyanın en uzak köşelerine kadar yayılmak üzere resmen ilginç bir yolculuğa başlayacaktır. Büyük İskender hakkında şöyle yazılı: Pers İmparatorluğunu yıkarak Yunanistan'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuş, eski Yunan uygarlığını gittiği, gezdiği, fethettiği bu ülkelere kadar yaymıştı, götürmüştü. Böylece Batı ile Doğu birden bir araya getirilmiş, ortak bir egemenlik altında birbirinden ayrılmış ırklar bir araya getirilip birleştirilmiş, siyasi yaşamın merkezi olarak yeni kentler inşa edilmiştir. Ticaret kanalları olarak yeni iletişim yolları açılmıştır. Pisidya ve Likonya dağ alanlarına yeni uygarlık, yeni kültür girdi. O dönemlerde Dicle ile Fırat ırmakları bir Grek nehri oldu. Atina'nın dili Babil'deki Yahudi kolonilerinde işitildi. Grek bir Babil, Mısır'daki saldırıcı tarafından inşa edilip adına göre adlandırıldı. Halen adını taşıyan o kent Aleksandria idi. Gerideki bu olayları düşünerek Luka'nın ikinci bölümünü şimdi ele alabiliriz. O günlerde Kaiser Augustus'tan tüm dünyanın sayımını amaçlayan yazılı bir emir çıktı. Bu ilk sayım Quirinius'un Suriye valiliği döneminde oluyordu, diyor Luka 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Bu ilk sayım Quirinius'un Suriye valiliği zamanında yapılmıştır. Tüm dünya denildiğinde yanlış olarak bütün dünyanın sayımı yapıldı diye anlaşılmasın. Dünya sözcüğü Grekçe'de oturulan dünya anlamındadır ve o zamanki medeni dünyayı, Roma dünyasını kastetmektedir. Luka'nın yazdığı müjdenin güvenirliği sırf bu Quirinius'tan söz etmesi nedeniyle insanlar arasında uzun yıllar çeşitli şüphelere yol açmıştır. Ancak son yıllarda ortaya çıkarılan arkeolojik bulgular kayıtlarının güvenilir olduğunu destekler niteliktedir. Sezar Augustus kendi açısından Roma ve Yunan dünyasında kendi üstünlüğünü gösteriyordu. Oysa Tanrı açısından bu imparator göksel tasarıların gerçekleşmesinde rol oynayacak sıradan bir figürandan başka bir şey değildi. Kaiser Augustus kimdi? Julius Caesar'ın üvey oğluydu. Gerçek adı Octavian iken Kaiser adını kabul etti. Augustus adı aslında isimden daha çok bir unvandı. Kendisine kral, Kaiser, diktatör gibi birkaç unvan sundular ama o bunlardan hoşnut olmadı. Bunların yerine kendisi Augustus adını seçti. Bu isim dini bir anlam taşımaktaydı. Kendisini Tanrı yerine koyma eğilimi vardı. Kaiser Augustus'un İsa'nın doğumundan 59 yıl önce dünyaya geldiği yazılıdır. İsa'dan sonra 19 yılında ise öldü. İlk Roma İmparatoru olarak tarih kitaplarında ismi geçer. Dış görünüşü bakımından cumhuriyetçi kurumlara dayalı görünen ama aslında otokratik bir rejim kurdu ve böylece Roma düzenini baştan sona onardı. Sonuç olarak Yunan-Roma dünyasında Pax Romana diye denilen kalıcı barışı ve refahı getirmiştir. Doktor Luka onun adını belirli bir amaçla bu yazısında kullandı. Çünkü Sezar Augustus İsa Mesih'in dünyaya geldiği yılda herkesin vergiye tabi tutulması için bir ferman çıkarmıştı. Günden güne genişlemekte olan imparatorluğunu korumak ve genişletmek için bir yerlerden para bulması gerekiyordu. Vergi uygulamakla bunu başardı. Bu nüfus sayımı Quirinius Suriye valiliğini yaparken gerçekleşmişti. Herkes sayıma katılmak üzere kendi kentine gitti. Yusuf da Celile'nin Nasra kentinden Yahudiye'de Davut'un kentine Beytlehem diye bilinen yere gitti. Çünkü Davut'un soyundan ve ailesindendi. Amacı çocuk bekleyen nişanlısı Meryem'le birlikte sayıma katılmaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi. İlk oğlunu dünyaya getirdi. Onu kundağa sarıp hayvan yemliğine yatırdı. Çünkü handa yer bulamamışlardı diyor Luka 2. bölüm 3-7 ayetler arasında. Yusuf'un Betlehem'e gitmesi gerekiyordu. Çünkü Yusuf Davut peygamberin soyundan geliyordu. Neden Meryem'in Betlehem'e gitmesi gerekiyordu? Çünkü o da Davut peygamberin soyundan gelmekteydi. Burada tarihi açıdan gerçeklere sadık kalan bir yazı görüyoruz. Ama aynı zamanda ruhsal açıdan da ruhsal gerçekleri tam olarak gösteren yazılardır bunlar. Burada tarihi açıdan kesin olan gerçekleri ve aynı zamanda ruhsal açıdan da ruhsal gerçekleri tam olarak gösteren bu yazıyı okuduğum zaman heyecanlanmaktayım. Kaiser Augustus Roma dünyasında kendini tanrı ilan etmişti. İnsanların ona tapınmalarını talep ediyordu. Elinde bulunan yetkileri kullanarak vergi toplaması için bir ferman çıkarttı ve bu fermandan dolayı Meryem ile Yusuf'un Nasra'dan kalkıp Betlehem'e gelmelerine neden oldu. Sayım için Betlehem'e gelen bu kadın rahminde ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlunu taşıyordu. Bu muhteşem bir olaydı. Kaiser Augustus kendisini Tanrı yerine koymak istedi fakat kendisini bugün kimse saymıyor ve kimse ona vergi ödemiyor ama Meryem'in rahmindeki küçük bebek bugün her birimiz tarafından sayılıyor, seviliyor ve kurtarıcımız olarak anılıyor. Kral Augustus verdiği bu buyruk sayımıyla aslında Tanrı'ya, gerçek ve diri Tanrı'ya alet olduğunu hiç de bilmiyordu. Sezar kendini evet Tanrı yerine koymaya çalışırken gerçek Tanrı insan bedeni almış, Sezar'ın verdiği ferman sayesinde 100 yıllar öncesi peygamberlerce belirlenen yerde doğacaktır. Mika peygamber şöyle yazdı bu kurtarıcının doğumuna ilişkin. Kurtarıcı Betlehem'den çıkacak ama sen ey Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun soyu çok eskilere, zamanın başlangıcına dayanır diyor Mika 5. bölüm 2. ayette. Augustus'un çıkardığı ferman yüzünden değil de Mesih'in önceden belirtilmiş olan yerde doğması gerektiğinden dolayı Yusuf ile Meryem Betlehem denen kasabaya gittiler. Meryem ile Yusuf Celile'den kalkıp Betlehem'e gelene kadar Betlehem'deki bütün hanlar ve kervansaraylar sayım için gelen ziyaretçilerle tıklım tıklım dolmuştu. Handa kendilerine yer olmadığı için ancak arka tarafta bir ahırda yer bulabildiler. Evet, handa onlara yer yoktu. Bu olay bize insanların yüreğinde kurtarıcı İsa'ya yer olmadığını gösteren ilginç bir resmi sergiler. Yusuf ile Meryem oradayken Meryem'in doğum yapma günü yaklaştı ve ilk oğlunu doğurdu diyor. Onu bir kundağa sarıp sevgiyle hayvan yemliğine yatırdı. Bu olaylar aracılığıyla Tanrı küçücük bir bebek görünümü alarak bu dünyamıza geldi. O dünyanın en gösterişli sarayının en gösterişli odasında değil ama pis bir ahırda dünyaya geldi. Ne düşündürücü bir olay değil mi? Darby adında bir yazar bu noktayı şöyle açıklıyor. Onun yeryüzündeki hayatı pis bir ahırda başlayıp acımasız bir çarmıh üzerinde son buldu. Bu ikisi arasında ise başını yaslayabileceği tek bir yastığı bile yoktu. Doktor Luka, İsa ile ilgili olayları kaleme alırken insan tecrübesine hitap eder şekilde anlatır. Onu kundağa sarıp yemliğe koydu. Bu kadar ayrıntıların bize aktarılması ne güzel bir şey. Ama olayın gerçeklerini göz önünde canlandıracak olursak, İsa'nın ne kadar aşağı ve alçak gönüllülüğü sergileyen bir ortamda doğduğunu anlamaya başlarız. Olağanüstü şekilde dünyamıza gelen bu olağanüstü çocuk, tümüyle insanoğlundan dolayı en olağan şekilde kundağa sarıldı. Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı diyor Luka 2. bölüm 8. ayette. Birçokları İsa'nın hangi mevsimde doğduğunu soruyor. Herhalde kışın ortasında doğmadı. Çünkü kışın ortasında çobanlar kırlarda geceyi geçirmezdi. Aslında bizler için İsa'nın hangi günde ya da mevsimde doğduğu o kadar önemli değildir. Sırf bizim günahlarımızdan dolayı bizi sevdiği için insan bedeninde dünyaya gelmiş olması bizi daha çok ilgilendirir. Buna benzer şekilde İsa'nın hangi gün ve ne zaman çarmıha gerildiği de o kadar önemli değildir. Önemli olan onun bizim uğrumuza çarmıhta öldüğü ve günahlarımıza bağış sağladığıdır. Bu benzeri olmayan doğum haberi ilkin Yeruşalim'deki din önderlerine değil ama alçak gönüllü insanlar olan anlayışlı çobanlara verildi. Bu insanların dünyaya gelen Rabbin yüceliğini herkesten önce gören ve günlük işleriyle meşgul olan sıradan insanlar olmaları kayda değer bir şeydir. Bu her şeyden önce şu demektir ki, çobanların sosyal konumu ve yaptıkları iş ne kadar düşük görünürse görünsün, Tanrı onlara özel bir olayı açıklamakla onların konumunu yükseltti. Bunlar yaşamın basit ancak derin ilkelerine sarılmış ve kendilerine egemenliğin kapıları sonuna dek açılmış insanlardır. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerinde parladı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. İşte size tüm insanlığı ilgilendiren çok sevindirici haberi müjdeliyorum. Çünkü bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. O Rab olan Mesih'tir. Luka 2. bölüm 9-11 ayetler arası. Bir bebeğin dünyaya gelmesi çok harika bir şeydir. Kalbin bebeğe açılıyor ve çocuğa karşı bir yakınlık, bir sevgi duyuyorsun. Bebek ise yeryüzüne öyle bir şekilde geldi ki her bebek gibi onun da bir sevimliliği vardı. Ve bu yolla Tanrı yeryüzüne geldi ama korumasız, sevimli bir bebek olarak. İsteseydi görkemli bir kral olarak da gelebilirdi. Ki ikinci gelişinde böyle gelecektir. Ancak zayıf bir bebek olarak geldi. Bir yorumcu bunu şu şekilde tasvir ediyor. Herkes bir kral arıyordu. Düşmanların yıkımı ve kendilerinin yükselmesi için. Sen küçük bir bebek olarak kadını ağlamaya getiren dünyanın kurtarıcısı bu şekilde geldin dünyaya. İletilen bu haber tüm halk için büyük bir sevinç kaynağı olacak bir müjdeydi. Çünkü yakın bir köy olan Betlehem'de o gün bir bebek doğmuştu. Bu bebek kurtarıcı olan Rab Mesih'ti. Burada oldukça küçültülmüş bir tanrı bilim gerçeği yatmaktadır. İlkin o bir kurtarıcıdır. Bu gerçek onun taşıdığı isimde bulunmaktadır. İsa adı Tanrı kurtarıcıdır demektir. İkinci olarak o Mesih'tir. O Tanrı'nın mesetmiş olduğu kişidir. Son olarak da o bedende görünen Tanrı anlamına gelen Rab'dir. Yine de tanrısal öz niteliklerini bir tarafa koymadı. Yeryüzüne gelirken sadece yüceliğini gökte bıraktı. Aslında o yeryüzüne geldiğinde yaratmış olduğu tüm yaratılış onu karşılamak için ayağa kalkmalı, onun önünde secde kılmalıydı. Sezar Augustus vergi peşinde koşmaktansa Roma'dan kalkıp Betlehem'e gelmeli ve bu kralın önünde eğilmeliydi. Gün gelecek, her diz onun önünde çökecek ve her dil onun Rab olduğunu ikrar edecektir. İlk gelişinde İsa, Sezar'ı da bu şekilde ona tapınmaya zorlayabilirdi ama zorlamadı. Tanrısal özelliklerini gökte bırakmadı ama bu özellikleri kullanma hakkını bıraktı. Korumasız bir bebek olarak yeryüzüne geldi. İşte size bir belirti diyor melekler bu çobanlara. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. 12. ayet. Yine Doktor Luka İsa'nın insan özelliğini vurguluyor. O dünyaya bir insan olarak geliyor. O bizim duygularımızdaki zayıflıklarımızla temas ediyor. Tanrı insanlığı seni ve beni tanıyor. Bizi kendisi bu dünyaya insan olarak geldiği için anlıyor. Biz de Tanrı'ya ilişkin bir şeyler biliyoruz. Çünkü bizdeki insanlığı kendi üzerine aldı Rabbimiz. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler diyor Luka 2. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Burada dikkate almamız gereken önemli bir nokta vardır. Melekler yeryüzünde hoşnut olan insanlara esenlik olsun demediler. Yeryüzünde onu hoşnut eden insanlara esenlik olsun dediler. Melekler günümüzdeki insanların söyledikleri akılsızca düşünceyi söylemediler. Bırakın barışımız, barışımız olsun. Dostum Yeşaya 48:22'de Tanrı kötülere barış yoktur diyor. Kötü bir dünyada yaşamaktayız. Şeytanın hüküm sürdüğü bir dünyadayız. Bu durum devam ettikçe yeryüzünde esenlik ve barış olmayacaktır. Ancak İsa Mesih'e iman etmişsen ve günahların onun kanı sayesinde bağışlanmışsa sen gerçek esenliğe ve barışa o zaman ancak sahip olabilirsin. Romalılar 5:1'de şöyle yazıyor. Bu nedenle İman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz. Mesih bir bebek olarak dünyaya geldiğinde işte bu esenliği getirdi, bu barışı getirdi. Dünya barış arayışı içindedir ama Mesih ikinci kez gelip de kendi egemenliğini yeryüzünde kuruncaya kadar dünyada barış olmayacaktır. Yine geldiğinde beraberinde Rabbimiz barışı getirecektir. Melekler bu çobanların yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine haydi Betlehem'e gidelim, Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular diyor Luka 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Melekler çobanların yanından ayrılır ayrılmaz onlar hemen Betlehem'e gitmek için yola koyuldular ve oraya vardıklarında Meryem ile Yusuf'u ve yemlikte yatan İsa'yı buldular.